Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, merhaba.
Hocam yine medeniyet coğrafyamız içerisinde yer alan gelişmeleri ve arka planlarını bu haftada konuşmaya devam edeceğiz ve en sıcak gelişmeyle başlayalım. ABD'nin Suriye'ye sınırlı operasyonuyla başlayalım programımıza. Daha önce Duma'da kimyasal bir saldırı gerçekleştirilmişti. Rejim tarafından olduğu iddia edilmişti. Sonrasında ABD'den harekat sinyali geliyordu ama ne zaman olacağına dair net bir bilgi yoktu ve geçen cumartesi gecesi 04 civarı Trump'ın da duyurduğu üzere Suriye'de belli noktalara sınırlı bir operasyon gerçekleştirildi. Kimler katıldı? İngiltere, Fransa ve ABD. Tabii bu operasyonun farklı noktaları da var. Yani biraz davul zurna eşliğinde yapıldı. Sonrasında da sonuç olarak ne elde edildi diye bakıldığı zaman işte kimyasal silah depoları vuruldu şeklinde ifade edildi ama Esed'in bir kayıp vermediği ortaya çıkıyor. Yani bir tek bir askeri bile ölmedi, kaybedilmedi Esed'in. Onun dışında yine tahrip olmuş bir teçhizatı da çok fazla olduğu söylenemez herhalde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sınırlı operasyonu? Sonuçları bakımından ne elde edildi?
Evet, dünyada iddiası olan büyük devletler geleceğe yönelik bir takım stratejiler belirlerler. Bunu yaparlarken de işte biz falan bölgedeki petrolü ve gazı bir şekilde kendi menfaatimiz doğrultusunda kullanacağız demezler. Veyahut da şu iki ülke arasında savaş çıkaralım da bunlara silah satalım diye de beyanda bulunmazlar. Ama hedef bu. Fakat o ülkeleri birbirine düşürürken etnik, dini, kültürel bir takım anlaşmazlıklar arasını kaşır ve onları kavga ettirir, silah satarlar. Şimdi bu hadisede de Doğu Akdeniz Havzası'nda önemli doğal gaz yatakları keşfedildi. Ve Eni şirketinin sondaj gemisi arama yaparken Türkiye dedi ki bu münhasır sahalarda henüz bir kesin uzlaşı sağlanmadı. Ben buna müsaade etmiyorum dedi. Ve Rusya Suriye sınırına, Akdeniz sınırına yerleşti ve hava sahasını kontrol ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Fırat'ın doğusunda ve Musul bölgesinde önce DAEŞ tarafından işgal edilen yerleri bu PKK'nın Suriye-Irak uzantılarıyla silahlandırıp oralarda takım mini üsler kurup o bölgeyi denetim altına almak istiyor. Fakat burada esas vurgulanması gereken nokta bu bombardıman, yani işte Tomahawk füzeleriyle Akdeniz'den yapılan bombardımanın hedefi gerçekten kimyasal silahlar mı diye sorarsanız kesinlikle hayır. Çünkü yüz binlerce insan konvansiyonel silahlarla ölmüşler. Hı hı. Milyonlarca insan yerinden edilmiş. O halde buradaki amaca baktığımızda bu Doğu Akdeniz Havzası'ndan İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri daha fazla pay almak ve bu masanın işte Astana'da değil Cenevre'de kurulmasını gerçekleştirmek için bunu geçen hafta da konuştuk. Hı hı. Mücadele ediyorlar ve baktığınızda $250 milyon civarında Amerika'nın, $50 milyon civarında Amerika, İngiltere ve Fransa'nın maliyeti var o
bombardımanın.
Bombardımanda $300 milyon. Fakat verdikleri zayiat o kadar yok. Hı hı. Yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor. Evet. O halde bu işte başka bir hedef aramamız gerekiyor. Kimyasal silah kullanımı deseniz de onlarca defa bu tekrar edilmiş bir vaka. O halde şu anda Kıbrıs'ın etrafına baktığınızda Amerikan, Fransız, İngiliz denizaltılarının, donanmalarının geldiğini, Rusya'nın birliklerini güçlendirdiğini, Mısır'dan İsrail'e, Türkiye'den Yunanistan'a kadar bütün ülkelerin orada teyakkuz halinde olduğunu görüyorsunuz. Ve buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Yani Doğu Akdeniz'de fırtına öncesi bir sessizlikte evet. güçler tahkimat yapıyorlar. Ve şu an henüz kesin sınırları belirlenmemiş ve dünya piyasalarına tam olarak sunulmamış bu rezervlerden pay kapma mücadelesi. Fakat bunu dünyaya bu şekilde söylemek pazar bulamayacağı için, alıcı bulamayacağı evet. için işte burada kimyasal silah sadece bu ürünün üzerine giydirilmiş bir ambalajdır diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi hedefinden bahsettiniz. Aslında bombardıman sonrası yapılan açıklamalarda hedefimiz Esed rejimi değil denildi.
Evet.
Bir başka hedefi de aslında Macron, Fransa Cumhurbaşkanı ifade etti bir konuşmasında. Biz bununla Türkiye ile Rusya arasını açtık dedi.
Evet.
Rusya'dan buna bir yalanlama, bir karşı açıklama da geldi. İran'ın bir açıklaması vardı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın bu operasyonun amacı Türkiye, İran, Rusya işbirliğini hedeflemektedir dedi. Bu konuya yaklaşımınız nedir hocam?
Tabii bu bombardımanın, bu Türkiye, İran, Rusya üçlü birlikteliğinin dünyaya yansıttığı fotoğrafa verilen de bir cevap gibidir.
Evet.
Çünkü bu üçünün toplamı Orta Doğu coğrafyasında ABD, Avrupa Birliği ve Arapların toplamından daha ağır basıyor.
Evet.
Yani tekrar ediyorum. Türkiye, Rusya ve İran'ın terazinin bir köfesine koyduğumuzda, diğer kefede Avrupa Birliği, Amerika ve Arap dünyasını koyduğumuzda ağır basıyor.
Evet.
O halde bu birlikteliğin içerisinden Türkiye'yi çıkarmaları gerekiyor. Bunun için de Türkiye'nin sürekli tekrarladığı duruş neydi? Esed'in gitmesi, rejimin değişmesi.
Evet.
Kimyasal silah kullanan bir Esed var. O halde Esed'e karşı yapılan bir bombardıman olduğunda rejimi kayıtsız şartsız destekleyen İran ve onun arkasında duran hı hı. Rusya'yı düşündüğümüzde, bu durumda Türkiye ile Rusya ve İran farklı cephelerde evet. kalacak. Ancak görüldü ki bu bombardıman rejimi devirmek şöyle dursun. Rejime herhangi bir zarar bile vermemiş. Hı hı. Sadece göstermelik bir şey.
Evet.
Türkiye'de baştan bir demeç verdi. Biz bunu hı hı. destekliyoruz.
Memnuniyetle
karşı. Ama bir sonuç çıkmayınca da Türkiye'nin Rusya ile ve İran'la arasını bozmasını gerektirecek bir durumun olmadığı ortada. Hı hı. Herhalde bu işle ilgilenen uluslararası dış politika evet. uzmanları bunun gereğini yaparlar. Herhalde onlar bir oyun kuruyorsa diğer karşı tarafında kendine göre bir aklı vardır diye düşünüyorum.
Evet. Tabii böyle bir sonuç amaçlanmış muhtemelen, hani Türkiye, İran, Rusya'nın arasını bozmaya dönük, ama bunun sonucu olarak baktığımız zaman da ilginç bir şey dikkatimizi çekiyor hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu operasyonun sonrasında telefon diplomasisi yürüttü ve şunu söyleyebiliriz: hem ABD Başkanı, hem Rusya Devlet Başkanı, hem Macron, hem Ruhani, yani bütün bu liderlerle görüşebilen tek lider olarak dikkat çekiyor. Buna ne dersiniz?
Şimdi Türkiye'nin duruşu baştan beri hemen hemen aynı.
Evet.
Yani Türkiye normalde bütün insanlığın vicdanı ve sözcüsü konumunda.
Evet.
Deniyor ki akan kan dursun. Bu bir. Bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Hı hı. İkincisi, mesela biz Afrin'de operasyon yaptık, Fırat Kalkan operasyonu yaptık ve oradaki yerinden, yurdundan edilen insanları tek tek adeta cımbızla evet. iş yapar gibi herkesi kendi köyüne, kendi mahallesine dönmesini ve hı hı. farklı unsurların orada yerleşmesini engellemeye çalışıyor. Buna kim itiraz edebilir? Buna da itiraz edilmiyor. Ve diyor ki bundan sonra yeni bir düzen kurulsun, halkın istediği idareciler bu ülkeleri yönetsin. Yani tepeden inme nevzuhur. Diktatörlerin veya bir oligarşinin yönettiği evet. bir Orta Doğu değil, halkın istediği. Şimdi bu normalde Batı normlarına göre en ideal olan budur. Türkiye'nin ifade ettiği de budur.
Evet.
Ancak bu doğru olan onların işine gelmediği için kendi çıkarlarını sosluyorlar.
Evet.
Bir takım içerisine manipülatif haberler koyarak bizim yememizi istiyorlar. Ancak Türkiye İran'a da baştan beri şunu söylüyor. Yani Hizbullah marifetiyle rejimi destekleyerek ÖSO birliklerine karşı savaş açmanız yanlıştı diyor. Yani Rusya'ya diyor tamam siz buraya geldiniz üslerinizi güçlendirebilirsiniz ama rejimi arkalamanız yani Türkiye'nin Rusya'yla tek anlaşmadığı şey bu Esed rejiminin orada var olması evet. konusunda anlaşamıyor. Niye? Çünkü bu saatten sonra belki rejim kalabilir. Yani Baas rejimi. Ancak Esed o rejimi simgeleyen Hafız Esed'in oğlu Beşar Esed'in orada kalması demek şu anlama çıkıyor. Yani Türkiye'deki 3,5 milyon mülteci Ürdün'deki ve Lübnan'daki kendi ülkesine nasıl dönecek? Yani 10 yıldır savaştıkları, kan döktükleri, düşman oldukları bir kişi hala koltuğunda oturuyor ve siz ona nasıl güvenip geri döneceksiniz? Ancak onu sahanın dışına itersiniz, yeni bir figür koyarsınız, yeni bir oyun kuralı ortaya koyarsınız ki mülteci durumdaki insanlar tekrar Suriye'ye dönebilsin. Yani Türkiye bütün tezlerinde tamamen haklıdır ve haklı olduğu için de Suriye'ye de Rusya pardon İran'a da Rusya'ya da Avrupa Birliği'ne de Amerika'ya da ve Arap dünyasına da aynı netlikte mesaj veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hepsiyle telefon diplomasisi yaparken ortaya koymuş olduğu ilkeler çok sağlam. Yani sizin ilkeleriniz sağlamsa müdafaa ettiğiniz şey ayakları yere basıyorsa bunu herkesle oturup konuşabilirsiniz. İşte dünya beşten büyüktür ifadesi de böyle bir şeydir. Tıpkı işte Rusya'ya da bu Suriye konusunda söylediği aynı. İran'a da, Avrupa Birliği'ne de, Amerika'ya da, Arap dünyasına da. Dolayısıyla şu an için Türkiye bütün aktörlerle oturup konuşabilecek konumdaki tek ülkedir diyebiliriz. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri gibi vesaire böyle tamamen tetikçiliğe soyunan birkaç lideri bir kenara bırakacak olursak Arap dünyasındaki genel anlamda Türkiye şu anda az önce bahsettiğiniz gibi herkesle diyaloğu olabilen bir ülke.
Önemli bir ziyaret de gerçekleşti bu hafta hocam. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'deydi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Başbakan'la görüştü. Orada da yine Türkiye'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, Suriye'de kimyasal silahların kullanılmaması yönündeki kararı ve bu konudaki ısrarı, aynı zamanda bu son operasyon konuları ele alındı. Bir de Stoltenberg'den bir açıklama geldi bu hafta. Türkiye'nin çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünün komutanlığını üstleneceğini söyledi. Bu çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünde yaklaşık 5000 asker bulunacak ve NATO'nun acil mukabele gücünden daha hızlı hareket edecekmiş. İşte bu üssün komutanlığını Türkiye yürütecekmiş. Böyle bir gelişme de yaşandı. Bu hem bu ziyareti hem de bu yeni görevi nasıl değerlendirmek istersiniz?
Şöyle söyleyelim. Suriye ve Irak'taki bu DAEŞ terörü, PKK terörü konusunda NATO kılını kıpırdatmadı. Bunu biz de biliyoruz. Evet. Kendileri de biliyor. Evet. Dünya da biliyor. İkinci bir gerçek var. NATO'dan ayrılmak Türkiye'nin işine gelmiyor. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması NATO'nun da işine gelmiyor. Evet. Yani bir takım temel gerçekler var ama bize de attıkları kazık ortada duruyor. Yani bu Suriye hadisesinde. Ancak Türkiye Rusya'yla bu S-400 füzeleri konusundaki yapmış olduğu anlaşmayla NATO'ya şu mesajı verdi. Yani benim stratejik konumum, yani bulunmuş olduğum coğrafya, kültürel, tarihi, coğrafi bir takım bağlantılarım size göbekten bağlı olmadığımı, yani ben bir Finlandiya değilim, ben bir İzlanda, bir Kanada değilim, sadece bir kapıdan dünyaya bakan, yani Türkiye'nin dünyaya açılan birçok kapısı vardır. Dolayısıyla siz o kapının birini kapatırsanız biz başka kapıdan yolumuza devam ederiz mesajını verince NATO da bu mesajı aldı. Artık Türkiye ile yeni bir ilişki tazelemesi yoluna gidiyor. Mesela Afganistan'dan birliklerini Türkiye çekmiş olsun, NATO orada yani çok boşa çok zor durumda kalır. Boşa düşer çünkü zaten oradaki yerel direniş grupları bunları kafir, işgalci olarak görüyor. İşte Müslüman Türk askerinin o Kabil'de işte insani yardım faaliyetleri, hatta oradaki meslek edindirme kursu, bizim bu İstanbul Büyükşehir Belediye İsme'ye benzer o meslek edindirme kurslarına varıncaya kadar bizim askerlerimiz orada Afgan halkına insani yardımlarda bulunuyor. Şimdi biz onları çektiğimiz zaman onlar orada sadece silah gücü olarak bahsetmiyorum. Türkiye'nin bir de böyle soft power dediğimiz yumuşak gücü vardır. Evet. Bu nedenle işte o sizin bahsettiğiniz konularda Türkiye'ye bir havuç uzatıyorlar ki yani tamam ilişkiler epey bir bozuldu ama bir yerlerinde başlayalım mesajıdır bu diye düşünüyorum.
Evet hocam, bu hafta önemli bir gelişme de yaşandı. Suriye Arabistan'dan eğer geniş bir koalisyon oluşturulabilirse Suriye'ye asker gönderebileceği açıklaması geldi. Aynı zamanda ABD'nin Suriye'de de Arap gücü kurmayı planladığı iddia edildi. Wall Street Journal gazetesi Arap ülkelerinden toplanacak askerlerin Suriye'deki Amerikan güçleri yerine görev yapacağını iddia etmiş. Bu iddianın temelinde ne var hocam? Amacı nedir? Sizden dinleyelim.
Ya biz resmin bütününe baktığımızda şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ta yıllar öncesine, ta 80'li 90'lı yıllara uzanan bir projesi vardı. Yani Musul, Kerkük civarındaki o büyük petrol ve gaz yataklarını bir koridorla Türkiye'nin güneyinden Arap dünyasıyla Türkiye'nin de arasını kesin bir sınırla kapatacak bir koridorla Akdeniz'e ulaştırmak, onun bekçiliğinde PKK'ya vermek ve bu arada hem Türklerle Kürtleri birbirine düşman etmek, hem Türkiye ile Arap dünyasının arasını açmak, hem de oradaki yeraltı servetlerinin üzerine konmak. Fakat bu Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonuyla bu iş artık suya düştüğü gözüküyor. Ancak Amerika'nın her zaman bir B planı, C planı vardır. Ve bu iş artık PKK'lılarla olamayacağı, Fırat'ın batısının şimdi Membiş'te de
tutunamayacaklarını
gördükleri için. Evet. Fırat'ın doğusunda şöyle düşünelim. Suriye'nin genelinde 21 milyon Suriye nüfusu içerisinde %5-7 arası bir Kürt nüfusun varlığından söz ediliyor idi. Yani bu istatistikler de çok sağlıklı değil. Beşar Esad döneminde. Bunun bir kısmı zaten Afrin bölgesinde, Fırat'ın batısında. Şimdi oralar Türkiye'nin kontrolüne geçince bu Aynel Arab Kobani ve Cezire kantonlarının olduğu yerlerdeki toplam Kürt nüfusu içerisinde muhafazakar, Türkiye yanlısı veya Barzani yanlısı olanların hepsini de oradan kovaladılar zaten. Evet. Orada PKK'lı ekip kaldı. Rakka, Deirizor gibi çok geniş coğrafyadaki Sünni Arap nüfus içerisinde Kürt nüfus zaten azınlıkta kalacak. Şu an Amerika'nın Suriye'nin %25'ini denetlediği bir bölgede. O halde Türkiye'nin de sürekli olarak Amerika'ya ya benle ya PKK ile yoluna devam edeceksin kartını açmasıyla birlikte sıkışma oldu. Burayı tamamen terk ettiğinde ise İran ve Rusya'nın inisiyatifine bırakması İsrail'in güvenliğini tehdit ediyor. Çünkü Rusya Suriye hava sahasını da kapatınca işler biraz da İsrail'i de koruma adı altında. Amerika buradan çıkmak istemiyor. Peki ne olacak şimdi sorusu gündeme gelince hemen sadık müttefikleri Sisi Veliaht Selman'ı çağırdılar. Biri finansmanını yapacak. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan parasını verecek. Mısır'da da insandan çok bir şey yok zaten. 100 milyona yakın nüfusu var, 90 küsür milyon. İnsanlar zaten işsiz vesaire. O Blackwater dediğimiz karanlık işleri tezgahlayan Amerika'daki bu paralı askerleri işini organize eden grup var. O Blackwater'a Mısırlı diyelim ki işsiz gençler asker olarak yazılacaklar. Amerikalılar silahlarını işte ki bütçeden 65 bin askere silah temini yapıyor. Bu PKK Ruslarla olmuyorsa Arap gücüyle yaparız diyecek. Yani orada karada ölecek, öldürülecek olanlar
Araplar olacak.
Bunlar olacak. Hı-hı. Kendileri üstlerinde havadan bombardıman yapacaklar ve o bölgenin denetimini de ellerinde tutmaya devam edecekler diye düşünüyorum. Yani sonuçta Suudi Arabistan kralıyla Mısır diktatörünün bir araya gelip de işte biz Suriye'de bir barış gücü kuralım, barışı sağlayalım, akan kanı durduralım gibi bir düşüncelerinin olması veyahut da böyle bir şey girişmeleri yani aklen muhal olan bir şeydir. Dolayısıyla bu yine İngiliz ve Amerikan aklının senaryosunun bir gereği olarak muhtemelen yani bu PKK olmasa Arap gücüyle bu işi sürdürmeye devam edecekler. Çünkü tek defalarca bu stüdyoda söyledim. Ben 1991 yılında Hakkari'de Çukurca'da yedek subay öğretmen olarak askerliğimi yaparken renkli fotokopinin olmadığı Hakkari'de 1991'de İşporta tezgahında offset baskılı renkli Kürdistan haritaları basılmıştı. Dünyanın neresinde basılırsa oralara. Yani bu proje öyle bir yıllık, beş yıllık yani işte düşünmüşler de yeni hatırlarına gelmiş bir şey değildir. Yani biz dik durmak ve milli bekamız için mücadele etmek zorundayız. Ama onlar da kendi fitne kazanını kaynatmaya devam edecektir.
Peki tam bu noktada şunu sorayım hocam.
Habil ile Kabil'den beri devam ediyor bu.
Eğer bu plan gerçekleşirse yani hayata koyarlarsa bu planı. Türkiye'nin hedefleri de Kandil'e kadar Suriye'nin kuzeyini ve Irak'ın kuzeyini terörden temizlemek.
Evet.
Türkiye'nin hedeflerini nasıl etkiler bu planın hayata konulması?
Şimdi zor oyunu bozar derler. Eğer bu gelecek Arap barış gücü diyelim.
Evet.
PKK'lılara silah bıraktıracaksa, PKK'lıları bizim sınırımızdan öteleyecekse gelsinler buyursunlar.
Hı.
Fakat bunların öyle bir ne niyetleri vardır ne de güçleri yeter.
Evet.
O sahada 30 yıldır çöreklenmiş olan o Kandil'deki PKK'lıları oradan söküp atmaya. Dolayısıyla eninde sonunda orada duran terörist boş durmayacaktır. Yani tamam şu anda konjonktür gereği Türkiye'ye saldırmadı diyelim. Bir ay saldırmadı, üç ay saldırmadı. Ama onu besleyen ağababaları bir şekilde onlar Türkiye'ye rahatsızlık versin diye besliyorlar.
Evet.
Bir gün Türkiye'nin canını yakacak bir eylem yaptığında Türkiye durmayacaktır. Yani Amerika'ya rağmen de durmayacaktır. Bütün dünyaya rağmen de o zaman da Türkiye havadan, karadan yani artık biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye bir karar aldı. Dedi ki artık bizim bekamıza, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden her hangi görüş ve düşünceden grup varsa biz onu bulunduğu inde gidip bulup yakalayıp yok edeceğiz. Dolayısıyla bu Kandil'se Kandil, Afrin'se Afrin, diyelim ki ülkesinin Suriye olması, Irak olması veya Avrupa'da Kosova olması bir şey fark etmiyor. Ya gidip oradan paketleyip getiriyorsunuz ya da inene operasyon yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin yeni stratejik konsepti bu.
Evet.
Yani düşmanları için üzgünüm yani artık bu karar böyle. Yani Türkiye düşmanları için eskisi gibi öyle ne bileyim hem Türkiye'den maaş alacaksın, ülkenin her türlü imkanlarından faydalanacaksın. Ondan sonra da memleket düşmanlığı yapacaksın. Artık o günler yerde kaldı diye düşünüyorum.
Peki hocam. Şimdi Ankara'daki Suriye zirvesinin ardından ekonomiye yönelik yani hem Rusya hem Türkiye hem İran ekonomisine yönelik bir atak yapılmıştı ve bunun akabinde de para birimlerinde bir değer kaybı yaşanmıştı. Bunun ardından şöyle bir gelişme yaşandı. Türkiye ile İran arasında ilk para takası gerçekleşti. Kendi para birimleri arasında yani doları artık devre dışı bıraktılar resmen. Ve aynı zamanda İran'ın da artık Euro'yu kullanacağı haberleri yansıyor. Bu ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için bu coğrafyada ve dünyada vazgeçemeyeceği şeylerden bir tanesi, nasıl ki İsrail'in güvenliği evet. meselesi ve endişesi ise ondan daha önemlisi kendi güvenlikleri açısından doların milli para olarak dünyadaki dolaşımının sağlanması garantisidir.
Evet.
Çünkü bütün dünyadan adeta haraç kesercesine trilyonlarca doları faizsiz olarak kullanıyor. Yani Çin'in bir trilyon dolarlık diyelim ki hazine bonosu var demek veya Türkiye'nin işte 130 milyar dolar rezervi var demek, siz Amerika'ya 130 milyar dolar faizsiz borç para veriyorsunuz demektir.
Evet.
Eğer siz bu alışverişleri de yani rezerv parayı dolar olarak tutmaktan vazgeçerseniz, ki Türkiye yavaş yavaş altına da dönmeye başladı. Hı hı. Döviz rezervlerinin önemli evet. bir kısmını altına çevirdi. Hatta geçen yılda altınlarını Amerika'dan Türkiye'ye nakletmeye başladı.
Evet.
Amerika'da tuttukları rezervi. Ya bunlar artık karşılıklı güvensizliğin ortaya çıkarmış olduğu sonuçlardır diye düşünüyorum. Şimdi Amerika'yla bu güvensiz ilişkiler şu sonucu getirdi. İran Türkiye arasında kendi milli paraları üzerinden alışveriş yapma. Bu Rusya'yla da denenmişti.
Hı hı.
Ancak bunu telaffuz eden ülkelere geçtiğimiz dönemlerde Amerika çok unulmaz darbeler
evet.
vurdu ve elinden gelen her türlü kötülüğü o ülkelere karşı yaptı. Şu anda zaten Rusya'nın bu Baltıklar ve Doğu Avrupa ile ilgili bir takım işte tatbikat yapması vesaire hı hı. Bütün Batı Avrupa ülkelerini İngiltere merkezli Rusya'ya karşı bir yek vücut hale getirdi. İran'a operasyon çekiyorlar ve bu Tomahawk füzelerinin
evet.
Suriye'yi vurmasından hemen öncesinde başlayan ve hala da devam eden en büyük döviz dövizdeki yükseliş İran'da
evet.
oldu ve İran sabitlemek zorunda kaldı.
Hı hı.
İkincisi Rusya'da oldu.
Evet.
Türkiye'de bunun etkileri çok daha az oldu. Bunu iki sebeple açıklayabiliriz. Bir, Türkiye'nin o 2001 bankacılık krizinde derisinin biraz daha kalın olması, biraz daha hı. sağlam yere basması. İkincisi de Türkiye'ye diyorlar ki sana bir şans veriyoruz. Yani hı. sen hala safını değiştirme
imkanına
sahipsin. Hala NATO üyesisin.
Evet.
Yani o Rusya-İran birlikteliğinden, o resimden çıkıp bizim tarafa geçersen sana bu operasyonu çekmeyiz gibi de bir mesaj şeklinde
evet.
de algılanabilir. Tabii bunların hepsi bir takım nazariyeden, teoriden ibaret olan şeyler.
Evet.
Ancak her şeye rağmen dünkü haberlere göre Euro'yu baz alarak Türkiye-İran arasındaki ilk para transferi ve alışveriş yapılmaya başlandı. Bu Amerika, nasıl ki biz diyoruz ki işte bizim kırmızı çizgimiz var. İşte Irak'la
evet.
ilgili, Suriye'yle ilgili Amerika'nın da yegane kırmızı çizgisi budur. Yani
evet.
biz şu anda Amerika'nın çizmiş olduğu kırmızı çizgiyi geçiyoruz.
Evet.
Bu İran'la yapmış olduğumuz para
takasıyla.
Yani bunu da bilmekte fayda var.
Evet, bakalım nasıl sonuçları olacak önümüzdeki günlerde. Hocam ara verelim. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam
İnşallah.
Edelim programımıza değerli dinleyenler. Medeniyet coğrafyamız programı yine önemli gündem başlıklarıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programına Erkam Radyo'da devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyelim ve programımıza devam edelim. Hocam bu hafta önemli bir karar aldı Türkiye. 24 Haziran 2018 Pazar günü erken seçime gidiyor. Bunu konuşalım biraz. Dünyadaki yansımaları ne olacak? Türkiye'nin bu kararı almasındaki etken nedir? Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun sebeplerini açıklarken iç ve dış gelişmelere bağladı. Türkiye'nin çevresine biraz atıfta bulundu. Bunu siz neye bağlıyorsunuz? Bir de dünyada bu nasıl yankı bulur? Tam da bu noktada ABD'den gelen bir açıklama var. Deniliyor ki OHAL kapsamında seçime gidilmesinden endişeliyiz.
Evet.
Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hemen geçmiş zamanlarda Mısır'da bir seçime gitmişti. Orada da OHAL vardı. Hatta sıkı yönetim vardı. Orada neden endişeli değillerdi diye sormak istiyorum.
Evet, Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu coğrafyasındaki sokak olaylarının ülkenin milli dinamiklerinden çok bu çok uluslu projelerin o ülke üzerindeki hesaplarının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu sadece özelde İslam coğrafyasında değil, geneldeki dünya konjonktürüne baktığımızda da, yani bir Pakistan'daki yargı darbesi, sokak olayları, Brezilya'da bu Lula'nın götürülmesi, evet, hadisesinde, Venezuela olaylarına da baktığımızda benzer şeyleri görüyoruz. Türkiye'de de bu 1,5 yıllık süre içerisinde bir takım karanlık mahfillerde, işte yazın oturma eylemleri vesaire adı altında başlayıp seçime kadar sürecek bir takım hesaplar içerisindeler idi. Ancak bu seçim erken de değil, baskın bir, evet, seçim olunca ben hep şunu söylüyorum. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur, hı hı, İttifakı artık çıkarabilecek şapkasından tavşanları çıkardı. Yani. Evet, evet. Ama diğerlerinin daha
çıkaracak şapkaları,
epey bir şapkadan çıkaracak tavşanları vardı. Evet. Ancak bu baskın seçimle
bunun önüne geçildi.
Bunun önüne geçilmiş, hı hı, oldu. Fakat dünyadaki yansımaları bizi ilgilendi. Yani iç, evet, politika bizim işimiz, hı hı, değil. Hı hı. Dünyadaki yansımaları şu. Mesela dövizde hemen görüldü. Evet. Normal 4 lirayı geçen dolar, 5 lirayı geçen euro. Normalde seçim kararı, hı, alınınca geleneksel olarak Türkiye'de döviz fırlardı.
Evet.
Seçim kararı alınca. Şu anda baskın seçimle bir kere seçim ekonomisi uygulanamayacak. Yani her şey bir şekilde
hızlı bir şekilde
Haziran sonunda, evet, bu işler bitecek. Hı hı. Arkasından da belediye seçimler derken önümüzdeki yıl Nisan ayı geldiğinde Türkiye'nin önünde artık seçim falan kalmamış, evet, olacak. Bu yönüyle bakıldığında şimdi biz Irak'taki seçimin sonuçlarını bekliyoruz. Bakın Kandil operasyonu, evet, için. Suriye'de işte masa nerede kurulacak, hı hı, diyelim ki Astana'da mı, Cenevre'de mi vesaire konuşuyoruz. Türkiye işte kendi içerisindeki bu yumuşak karnından kaynaklanan bu seçim ve benzeri hadiseleri bir şekilde çok radikal bir adımla attı. Tabii ki bu kararı verenlerin lehine, evet, bir durumdur. Çünkü daima önceden hesaplanmış, hı hı, bir durum, ama dünyanın yorumuna baktığımızda da değerlendirmelerin genellikle dengeli ve objektif olduğunu görüyoruz. Yani Erdoğan'ın baskın bir seçime gideceğini ve muhalefeti hazırlıksız yakaladığını ve çünkü, evet, Erdoğan karşıtı ittifakın henüz tam bir hazırlık yapamadığını vesaire, New York Times, Washington Post, Amerika, Fransız, İngiliz, hı hı, basınına baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı bu şu değerlendirmeleri görüyoruz. Fakat burada garip olan konu şu. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde Arap Birliği zirvesi yapıldı. Evet. Yani Arap Birliği zirvesinde 22 tane Arap ülkesi bir araya geliyorlar. Bölgede kan var, kaos var, savaş var ve onların almış olduğu kararların dünya gündemini meşgul etmesi gerekir. Ve gazetelere bakıyorsunuz,
kıyıda,
işte,
köşede,
kıyıda, evet, köşede kalmış. İşte Arap Birliği toplandı, yine sadra şifa kararlar alamadı vesaire, hı-hı, gibisinden, hı-hı, haberler var. Ama Türkiye'de bir seçim kararı alınıyor, dünya medyası bunu flaş haber olarak, evet, verebiliyor. Yani bir tarafta 22 Arap ülkesi bir araya geliyor, bir zirve yapıyor, bir, evet, haber değeri Türkiye'deki bir erken seçim kararı kadar olmuyor ise, veyahut da dünyada şu anda baksanız 200 tane ülke var. Hemen hemen her hafta dünyanın bir köşesinde seçim oluyor, referandum oluyor, hı hı, hükümetler değişiyor, halk oylaması oluyor ama haberimiz bile olmuyor. Ama inanın Türkiye'deki bu erken seçim kararının Amerika kıtasından Uzak Asya'ya, Afrika Sahra Altı ülkelerinde bile haber değeri, evet, olarak medyada yer bulduğunu düşünüyorum.
Yani içerideki muhalefeti hazırlıksız yakaladığı kadar dışarıyı da hazırlıksız, evet, yakaladı
ve
diyebiliriz.
Ve flash haber, evet, olarak da dünyada
yansıdı. Peki Amerika'dan gelen o açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? O halde seçime giderseniz bundan büyük endişe duyarız şeklinde.
Ya şöyle, Amerika Birleşik Devletleri 20. yüzyılın ikinci yarısında, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya liderliğini İngiltere'den devraldığı günden bu yana bu insan hakları, demokrasi, hı hı, serbest piyasa ekonomisi ve benzeri ambalajdaki o sözlerle çok güzel işini götürdü ve hala da devam ettiriyor. Çünkü bütün insanlığın reddedemeyeceği şeyler. Fakat artık insanlar da şunu gördü. bir de çifte standart denen bir şey, evet, var. Batının ikiyüzlülüğü denen, hı-hı, bir şey var.
İnandırıcılığı, doğru, tamam, kalmadı.
Yani evet, tamam, olağanüstü şartlarda seçime gidilmemeli. Doğru. Peki biz 7 Haziran seçimlerine giderken olağanüstü hal yok idi ama sandık güvenliği de yok idi. Hı-hı. Şöyle söyleyelim. Yani Doğu ve Güneydoğu'daki bir köyde, bir mezrada, bir kasabada, evet, diyelim ki bir sandıkta 280 tane oy var. 280'i de bir partiye çıkıyor. Ya normal okuma yazması olmayan insanlar
hata
olduğu bir şey.
Hata payı bile
yani
yok. Evet.
Bu Üsküdar'da, Kadıköy'de oy kullanan insanların sandığından bile 3 tane, 5 tane, 10 tane geçersiz oy çıkıyor. Evet. Nedense hiçbir geçersiz oy da çıkmadı. Başka parti oy da çıkmadı. Burada seçim güvenliği ve ne bileyim olağanüstü durumdan hiç endişe etmeyen
Batı,
bir takım, evet, Batı ve mahfiller şimdi bu endişelerini yapıyorlarsa veya işte Mısır'daki seçimlerden bir türlü, hı hı, endişe etmiyorlarsa burada biz bir iyi niyet aramıyoruz ve dolayısıyla da kale de almıyoruz diye düşünüyorum.
Evet, peki hocam. Avrupa Birliği Türkiye raporunu yayınladı. Hı-hı. Geleneksel olarak geçen yıl yayınlanmamıştı zannedersem. Bu yıl ilk defa FETÖ'nün terör örgütü olarak bu rapora girdiği şeklinde görünüyor ama bir taraftan da FETÖ'ye toz kondurulmuyor. Hı-hı. Böyle bir çifte standart da var gene. Ve bunun dışında OHAL'in kaldırılmasından bahsediliyor. Siz bu raporu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Başka dikkat çekeceğiniz noktalar neler olabilir?
Şimdi Avrupa Birliği ile Türkiye arasında son birkaç yılda o kadar çok kötü şeyler yaşandı ki artık her iki taraf da şunu gördü. Yani Avrupa Birliği'nde bu yükselen ırkçılık dalgası, Türkiye içerisinde de yani artık Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olarak içine düşmüş oldukları acınası durumu gördükten sonra eski hevesi kalmadı Türk halkının da. Yani 1980'li 90'lı yıllarda yani bir gece Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Sabah uyandığımızda adeta de fakirken zengin, evet, mutsuzken mutlu olacağımız gibi bir hayal vardı insanlarda. Bunun olmadığı da görüldü. Ve bu raporda da artık stratejik, ortak, müttefik, üye tabirleri değil. Hani Türkiye'yi normal bir ülke olarak değerlendiriliyor. Evet. Artık o bir arada bir mesafenin olduğu, hı-hı, da bu raporda gözlemleniyor. Artık Türkiye'nin de onların söylediği her şeyi yapmayacağı ki, evet, şöyle ifade edelim. 2001 krizinde o Kemal Derviş'in Türkiye'ye geldiğinde bize 10 milyar dolar sanırım, yani rakamı, hı-hı, tam bilmiyorum, acil IMF yardımı verme karşılığında yüzlerce maddeyi gönderdiler ve meclis gece sabahlara kadar oturdu. Onların istemiş olduğu bütün kanunları dayattılar. İşte bugün bu kadın cinayetlerinin filan da temelinde o yasalar vardır. Yani erkeği eve almama, evden uzaklaştırma vesaire, bizim şeyimize, kültürümüze, aile yapımıza, evet, hiç de uymayan o zinayla ilgili, şununla ilgili, evlilik, karı koca ilişkileri gibi birçok kanunları takır takır geçirdik. Belki de yani bu son 10-15 yılda bu hükümetin en büyük vebali diyebileceğim şeylerdir bunlar. Şimdi Avrupa Birliği o eski günlerdeki şeylerini artık bugün yaptıramayacağını kendisi de farkında. Çünkü borç alırsanız emir alırsınız. Türkiye artık Avrupa Birliği'nden borç istemiyor. IMF'den, hmm, borç istemiyor. Dolayısıyla da onlar da eskisi gibi buyurgan, hmm, tavırda bulunamıyorlar. Yani bir yıl öncesindeki, beş yıl öncesindeki raporları daha buyurgandı. Bu biraz, evet, daha törpüleniyor gibi geliyor.
Evet hocam. Yunanistan'a bakalım hocam. Oradan da provokatif hareketler geliyor diyelim. Geçenlerde birkaç genç bir kayala Yunan bayrağı dikti. Bunun üzerine, hı, bir gerilim yaşandı. Ayrıca FETÖ'cüler, malum Yunanistan'da darbeciler korunmakta, sığınma talepleri var. Tam da bu noktada bir FETÖ'cü, darbeci serbest bırakılıyor hocam. Bunu neye bağlamak gerek ki Yunanistan'ın iki askeri de sınırı geçtiği gerekçesiyle Türkiye'de tutuklu. Onları sürekli istiyorlar bizden. Ama bir taraftan da darbecileri orada muhafaza ediyorlar, hatta serbest bırakıyorlar. Yunanistan-Türkiye ilişkileri gerilimi nereye kadar gider, nasıl son bulur?
Şimdi Yunanistan'ı şöyle tarif edeyim. Bir aile düşünün, yıllık geliri 100 bin lira.
Evet.
Ama bir yılda ödemesi gereken borç miktarı da 132 bin lira. Yani hiç harcama yapmasa toplam geliri ödemesi gereken borca yetmeyen bir ülke. Dolayısıyla iflas etmiş bir ülke. Ve bu Tsipras iş başına geldiğinden beri de borcu çeviremiyor. Sürekli olarak Almanya, Fransa merkez başta olmak üzere Avrupa bankaları da şöyle yapıyor. Diyelim ki bu ay alması gereken 3 milyar euro alacağı var, değil mi? Buna 3,5 milyar euro tekrar kredi açıyor. O 3'ü olan evet. alacağını tahsil ediyor. 500 ile de geri kalan işlerini yap diyor. Ve sistem böyle yürüyor. Tekrar borç vermese kendileri de batacak. Çünkü alacaklarını mahsup edemeyince zincirleme olarak bir kriz gidecek. Şimdi Yunanistan böyle bir ülke. Dolayısıyla siz Batı bankalarından gelen parayla ayakta duran bir ülke olarak hiçbir ekonomik değeri olmayan bir kayalığa niye bayrak dikersiniz?
Evet.
Yani şeyi anlarım, Kıbrıs'ın güneyinde işte Fransız gemisinin dolaşmasını, İngilizlerin fin katmasını, Amerika'nın orada denizaltı bulundurmasını, Rusya'nın üs kurmasını anlarım. Niye? Orada bir ballı börek var, oradan bir pay kapıyor. Bu ha. Ege insansız kayalıklara bu provokasyonu yapmanın amacı ne? Veyahut da işte bu Türkiye'ye göstere göstere bu darbe yapan FETÖ'cüleri işte dışarı salıvermesi vesaire. Bunların altında yatan yegane gerçek şu. Hı hı. Ona para veren emir de veriyor. Diyor ki cepheyi genişletelim. Evet. Yani Türkiye'nin zaten Irak'ta ve Suriye'de uğraşmak zorunda olduğu bir takım problemler var. İşte bir de Doğu Akdeniz'de şu anda yeni evet. bir kaynayan sular var. Diyor Yunanistan'ı da buna dahil edelim ki herkes desin ki ya zaten Türkiye herkes haksız da Türkiye mi haklı?
Evet.
Gibisinden. Yani bir geçimsiz, uyumsuz hı hı. bir ülke imajı vermek, bir evet. de güçlerimizi dağıtmak vesaire. Yani evet. kısaca şunu diyebiliriz. Bu Yunanistan'ın aklı değil. Yunanistan'ın çıkarına olan bir şey de değil.
Evet.
Böyle bir şey yapmanın Yunanistan'a kazandıracağı hiçbir getirisi de yok. Sadece ve sadece ona akıl verenler Türkiye'nin gücünü, enerjisini dikkatini. Dağıtmayı evet. ve dünyaya da işte Türkiye'nin komşularıyla hasmane ilişkileri olan saldırgan bir ülke imajı vermeyi hedefleyen tutumlardır bunlar. Yoksa evet. Biz de biliyoruz o kayalıkların
evet.
ne olduğunu. Onlar da bizden daha iyi biliyorlar.
Hı hı. Tabii böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ama bir taraftan da baktığın zaman Türkiye önemli bir liman. Bilhassa yoksullara, bilhassa evet. ülkesinde barınamayan, savaştan kaçanlara. İşte Afganlar Türkiye'ye sığınmak zorunda kalmışlardı. Bir Afgan göçü vardı doğuda. Onlar yavaş yavaş gönderilmeye başlanmış hocam. Yeni göç dalgaları olur mu ya da Türkiye bunun önüne nasıl geçer? Bunu dinleyelim sizden.
Şimdi Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var. Afganistan'dan göç eden insanların ilk durağı İran'dı.
Evet.
Afganistan biliyorsun 1979 aralığında Sovyetler Birliği'nin işgalinden bugüne kadar bir barış ortamı hiç yaşamadı. Yani 1979-80 diyelim, hı hı. 2018, 28 yıldır fiilen bir devlet otoritesinin kurulandı. Olmadığı bir hı hı. konum. Dolayısıyla insanlar işsiz, gelecek endişesi olan insanlar birçoğu işte Pakistan'a, İran'a vesaire sığınmışlardı. Şimdi Afganistan'ın da etnik yapısına baktığımızda Peştular var. Tacikler var, Özbek, hı hı. Türk kökenliler var, bir de Hazaralar var. Bunların içinde bir kısmı da özellikle Hazaralar üzerinde İran'ın bir takım şeyler vardı, Şii olanlar vardır. Hı hı. Onların fakir mülteci olarak İran'da bulunanlarına paralı asker olarak Suriye'de savaştırmıştı. Bu Hizbullah'ın askerler evet. içerisinde bunlar da vardı. Şimdi İran'dan Türkiye'ye gelen, İran üzerinden Türkiye'ye gelen bu Afganların büyük bir kısmı fakir, gariban, çaresiz, evet. yürüyerek geliyorlar. Bakın bir taşıta bile binmeden ve aç susuzlar. Yani günlerce bir lokma yemeyen insanlar var. Fakat basına yansıyan bazı bilgilerde giyim kuşamı oldukça iyi olan, genç, yani böyle kasları yerinde ve Hazara kökenli. Hmm. Yani İran'ın bu Suriye'de kullanmış olduğu paralı asker konumda olan insanlardan da girenler var. Evet. Şimdi bir söz vardır, kontrolsüz güç güç değildir. Yani bu kontrolsüz gelen bu mülteciler ileride başımıza bazı istihbarat örgütlerinin de onları bir takım provokatif hareketlere yönlendirebilir. İşte Türkiye bir taraftan ümmet bilinci, ensar bilinciyle açlara, yoksullara yardım etmeye çalışırken diğer taraftan da güvenliğini korumak zorundadır. Bu nedenle de onların bazılarını uçakla tekrar ülkelerine göndermek durumunda kalıyor. Hı-hı. Ağrı, evet. Erzurum dolaylarında şu anda hızlı bir trafik var bu konuda. Evet. Şimdi Allah bu konuda görev yapan görev idarecilerimize de yardımda bulunsun. Çünkü Hı-hı. dünyanın dört bir yanından gelen mülteciler ve eskiden Türkiye'den insanlar Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya çalışmaya giderken şu anda dünyanın birçok yerinden kişiler, bakın şu tekstil atölyelerinde, bu hayvan çiftliklerinde vesaire, bakın Afganlı, Türkmenistan'dan, Somali'den, Suriye'den, Irak'tan gelen on binlerce, yüz binlerce insan var. Birçok da sosyal güvenceden mahrum olarak çalışıyorlar. Evet. Yani Türkiye artık bu yönüyle de bir cazibe merkezi. Ama bunun da kendi içerisinde riskleri var.
Evet hocam. Son olarak bir zincirleme soru soracağım hocam. Öncelikle Filistin'de, Gazze sınırında büyük dönüş yürüyüşleri devam ediyor. Evet. Filistinlilerin, Gazzelilerin ve İsrail'in katlettiği Filistinli sayısı 40'a yaklaştı. Bir taraftan da o bahsettiğimiz Arap Birliği zirvesinde Kral Selman'ın açıklamaları var hocam. Kudüs'teki İslami vakıflara 150 milyon ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na da 50 milyon olmak üzere toplam 200 milyon dolar bağışta bulunduklarını açıklamış Selman. Aynı zamanda Filistin konusunda yine önemli mesajlar veriyor ama bir taraftan da oğlu Muhammed'le de böyle farklı duracak noktalarda, mesela İsrail yönelik açılım vesaire, bunun gibi şeyler. Bu farklı duruşu nasıl değerlendiriyorsunuz ve ılımlı İslam projesi de tam gaz devam ediyor Suudi Arabistan'da. 35 yıl aradan sonra ilk sinema salonu açılmış ve önümüzdeki 5 yıl içinde de 600 sinema salonu açılacağı duyurulmuş. Bu ılımlı İslam seyri nasıl devam ediyor, onu da dinleyelim size.
Şu anda Suudi Arabistan'ın resmi kralı Selman bin Abdülaziz'dir. Ancak muhafazakar ve dindar kişiliğiyle bilinen bir şahsiyettir. Ve oğlu olan Muhammed bin Selman ise tamamen batı formatında yetişmiş ve ülkeyi tırnak içerisinde söylüyorum, İşte modernleştirme, ılımlı İslam'a Hı-hı. geçiş projesinin de baş aktörü konumunda. Şimdi resmi olarak kral Selman ama fiili olarak ülkeyi yöneten oğlu Muhammed
bin Selman.
Muhammed bin Selman. Artık ona prens mi diyorlar, Hı-hı. işte kendi içerisinde şeyler var, ritüeller var onların. Ancak bildiğimiz kadarıyla Kral Selman dindar kişiliğinin de vermiş olduğu bir kimlikle bundan sonraki hayatında direkt siyasi olayların içerisine girmek yerine sosyal, kültürel ve hayır işlerine kendisini adayacağını hı hı. ilan etmişti. Ve bu Filistin'le ilgili işte 150 milyon dolar bir yere, 50 milyon dolar bir yere hı hı. bağışta bulunması, 200 milyon dolarlık bağışta bulunması, yani onun kendi kişisel samimi duyguları olarak yorumlayabiliriz. Hı. Zaten şey de budur, yapısı da bunu gerektiriyor. Ama ülke yönetiminden de sanki fiilen eline eteğini çekmiş, oğluna bırakmış gibi. Yani bir taraftan resmi kral olan baba hayır hasenat işleriyle uğraşıp böyle bir mesela Filistinliler adına işte Kudüs'ü destekleyen Hı-hı. ve bununla desteklemeye devam edeceğiz, Filistin sorunu bizim davamız diyen bir baba. Fakat öbür tarafta İsrail'e hava sahasını açan,
ABD'li
iş tutan bir oğul. Yani bu ikisinin de bu figürleri yerli yerine oturttuğumuzda olayları anlayabiliyoruz. Yani baba ölünceye kadar kendini artık bundan sonra hayır işlerini ayıran, siyasete karışmayan, oğlu ise ülkeyi kendince değiştirip dönüştüren, yani bizim FETÖ misali ılımlı İslam projesinin Suudi Arabistan versiyonunu şey yapan, işte son beyanatlarından birinde de o Vehhabiliği yaymamızı da Amerika bizden istemişti diyebilen bir Suudi Arabistan var karşımızda. Artık işte kadınlara bir takım haklar vermek, işte sinema salonları, tiyatro salonları açmak vesaire. İşte çok meşhur bir söz vardır. Zenginler puro içerler ama puro içerek zengin olunmaz. Şimdi bunlar da işte fötür bizim işte Jön Türklerin bize fötür şapka giydirip kravat takım elbise giydirince modernleşeceğimizi, batılılaşacağımızı sandığı gibi, yani Suudi Arabistan bizim şu anda 1950 öncesi yaşadığımız kaporta batılılığı yeni sanki keşfetmiş yaşıyorlarmış gibi. Ama şunu da söyleyelim, Japonlar Batı'nın bilimini, teknolojisini aldılar 1800'lü yılların sonunda. Ama hala çubukla yemek yiyorlar.
Geleneksel
kimono giyiyorlar. Alfabeleri
hala
alfabelerine devam ettiriyorlar. Ve dünyada da en çok ihracat yapan, üretim yapan,
teknolojiyi geliştiren,
kıyısında köşesinde kalmış küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen ham maddesi yok, gıda ürünü üretecek yeterli tarım arazisi yok. Ama dünyada
sayılı en ekonomilerde.
Çok, yani ikinci, üçüncü sırada. Yani Amerika, Çin ve Japonya şu anda dünyada. Peki sadede gelip baktığımızda şu anda Suudi Arabistan başta olmak üzere, Suudi Arabistan ve Mısır şu anda Arap ülkelerinin lokomotifi durumunda. Jeopolitik, ekonomik ve siyasi güçler bakımından. Bunun gelecekteki Arap dünyasına ve İslam dünyasına verebilecekleri ve kitleleri heyecanlandırabilecekleri hiçbir mesaj olmadığı için ve halkın da mesela 30 milyona geçen Suudi Arabistan nüfusunu ekonomide iyiye gitmiyor. Siz bir şekilde avucunuzun içinde tutmak için bu insanları nasıl ki Batı'da futbolla, festivallerle, filmlerle avutuyorlar, uyutuyorlar insanları. İşte Suudi Arabistan da artık
sinemayla,
Amerika'nın vermiş olduğu akılla insanlar iş bulamayınca, ekmek bulamayınca, hedeflerine ulaşamayınca ne yapacaklar? İşte bizim bu Fenerbahçe Beşiktaş maçında dün akşamdan gördük.
Gibi.
Adam yakıyor, yıkıyor vesaire. İşte bu şekilde de enerjisini boşaltmış oluyor. Yani dolayısıyla bu Orta Doğu coğrafyasında inşallah aklı selim bir lider gelir de, yani Suudi Arabistan'ın tarihteki o 65-75 yıllar arasındaki kral Faysal'da olduğu gibi, bizim rahmetli Özal gibi, yani böyle Arap dünyasının da birleştirici, toparlayıcı, vizyon sahibi, ümmet bilinci olan liderlerinin gelmesi temennimiz artık. Yoksa şu andakilerle çok da fazla bir yol gidileceği gözükmüyor.
Evet, peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bu arada sizin bir yolculuğunuz var. Hafta sonu Suriye'de olacaksınız. Muhtemelen.
İnşallah işte, cumartesi, pazar, İdlib, Afrin, Azez, Elbap dolaylarında bir seyahatimiz olacak. Dönüşte de
izlenimlerinizi inşallah dinleriz.
İnşallah.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz hocam. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamızla Medeniyet Coğrafyamız programında yaşananların arka planlarını konuşmaya çalıştık. Yine haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.